Ayrım 26, sayfa 298. Çalıştıkça o okul bizi var ediyor, biz o okulu var ediyorduk ve program zirvedeki yerini koruyordu. O arada bir an Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Kohler'den ABD'nin efsanevi Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'a, İran Cumhurbaşkanı Rafsanjani'den Avusturya Cumhurbaşkanı Kurt Waldheim'a kadar pek çok önemli isimle röportajlar yaparak çıtayı aydan aya daha yukarı çekiyordu. O arada Bakü'de KGB'nin aradığı Elçi Bey'le görüşmek, Kuzey Irak'ta Barzani'yle buluşmak, Ermenilerin Türkler katliam yapıyor dediği Sumgayit'a girmek gibi sürprizler yapıyordu. Benim başladığım ay programın konuğu Mehmet Ali Ağca'ydı. Bir an hayatının idolünü öldüren adama Roma cezaevinde neden diye soruyor. Ben Allah'ın elçisiyim cevabını alıyordu. Program uçuyordu. Bir an ekranda en çok görmek istediğiniz kişi anketlerinde her yıl birinci çıkıyordu. Ama elbette bunlar ona yetmiyordu. Milliyet'te yazmak, 32. günü zirveye taşımak, her ay dünyanın bir başka köşesinde gazetecilik yapmak, bütün ödülleri toplamak, kadınların arzuladığı erkek olmak yetmiyordu. Her yeni başarıda daha keyfini sürmeden sıradaki diyordu. Dönüp ardına bakmıyordu. Resim. Resimde Mehmet Ali Brandt ve Mehmet Ali Ağca'yı küçük bir odada sandalyede karşılıklı bir şekilde otururken görüyoruz. Röportaj yaptıkları sahne. Sırada belgesel vardı. Basında çalışırken kitap yazmak neyse, televizyonda program yaparken belgesel çekmek de oydu. Biriktirdiklerini toparlayabileceği bir mecra, kalıcı bir eser demekti belgesel ve bir an işe kitapta olduğu gibi en iyi bildiği yerden, Kıbrıs'tan başladı. Barış Harekatı'nın 15. yılı için Yeşilada belgesini hazırladı. İlk kez büyük bütçe ve geniş bir ekiple çekimler yapılıyor, savaşın iki tarafının tanıkları ve arabuluculara konuşturuluyor, dünya arşivleri didik didik taranıp hiç yayınlanmamış görüntüler ortaya çıkarılıyor, yeni keşif Fahir Atakoğlu sayesinde belgeselin müziği de içeriği kadar sükse yapıyordu. 7 bölümlük Yeşilada, 1989'da Mehmet Ali Brandt imzalı ilk belgesel olarak hayli etki yaptı. Ancak asıl sansasyon sıradaydı. 1990 yılı Demokrat Parti'nin iktidara gelişinin 40. yıl dönümüydü. TRT Haber Dairesi Başkanı Ceyhan Baydur, o yıl için Brandt'tan Demokrat Partili Yıllar belgeseli istemişti. Brandt'ın çocukluğunun gençliğinin yıllarıydı. Bana sordu. Varım dedim. Brandt Çaplı'yla bu işe girişebileceğimizi söyledim. Brandt yine içten içe kanayan bir yaraya dokunmaya, keskin bir tartışmanın içine dalmaya hazırlanıyordu. 1989 Aralık ayında Aydın Menderes'i ziyarete gidip fikrimizi paylaştık. O da sıcak bakınca Brandt'la röportajlar için kolları sıvadık. 65 tanıkla yaptığımız söyleşiler bittiğinde ben metnin başına oturdum. Yazdıklarımı Brandt okuyor, kendi diline tercüme ediyor. Bu arada televizyon için nasıl metin yazılması gerektiğini anlatıyor, öğretiyordu. Son bölüme gelince seslendirme ve montajın yapılacağı Belçika'ya gittik. Brandt metni okumak üzere seslendirme stüdyosuna girdi. Belgeselin finalinde Adnan Menderes'in idama gitmeden önce yaşadıkları ve söyledikleri vardı. Kimseye küskün değilim. Hiçbir dargınlık duymuyorum. Bunları okurken boğaz düğümlendi, ses titredi. Durdu, baştan bir daha okudu. Yine aynı. Çok etkilendiği belliydi. Belçikalı ses teknisyeninin anlam veremediği birkaç denemeden sonra vazgeçti. Belgeseli izleyenlerin bugün bile fark edebilecekleri o çatallı ses, biraz da Brandt'ın zamanının 27 Mayıs'a verdiği destekten dolayı hissettiği suçluluk duygusunun eseriydi. Bir yıl süren çekimlerin ve metin yazımının sonunda montaja girdiğimizde çok iyi bir iş çıkaracağımızdan emindik ama son anda ulaştığımız bir film belgeseli tarihsel bir öneme kavuşturdu. Genelkurmay Başkanlığı arşivini açmamıştı. O arşivde olduğunu düşündüğümüz Yassıada görüntülerine ulaşamamıştık. Fakat Nokta Dergisi 1989 sonunda bir Yassıada filminin bulunduğunu haber yaptı. Aylardır aradığımız 28 yıldır gizlenen filmdi bu. Hemen peşine düştük. Film, Milli Birlik Komitesi İrtibat Bürosu tarafından 1960'ta propaganda amacıyla Uzak Şark'ta gösterilmek üzere bir iş adamına satılmıştı. Türkiye'de gösterilmesi yasaktı. O iş adamından da eski bir Demokrat Partili almıştı. Şimdi astronomik bir fiyata satmak istiyordu. Hemen kendisiyle temas kurduk. Filmi görmek istediğimizi söyledik. Bir sinema salonu tuttuk. Adam eski bir çuvala konmuş bir sürü film kutusuyla çıkageldi. Ben, Brandt ve Çaplı koltuklara kurulduk. Işıklar söndü ve perdede bir dönemin utanç belgesi belirdi. Film izledikçe hem yurttaş olarak utanç duyuyor, hem belgeselci olarak sevinçten uçuyorduk. Bu film belgeselin incisi olacaktı. Brandt, kısa bir pazarlıktan sonra hayli yüklü bir para ödeyip filmi satın aldı. Hazinemizi sırtlayıp doğruca montaja girdik. 27 Mayıs'tan sonra kısa bir süre sinemalarda gösterilen Düşükler Yassıada'da filmi, çekildikten sonra 28 yıl sonra ilk kez hem de devlet televizyonunda ekrana gelecek, izleyenleri şoke edecekti. Fahir Atakoğlu, Demir Kırat'a da nefis bir müzik yaptı. Suya sabuna dokunan bir iş çıkmıştı ortaya. Seyirci ilk kez ekranda Türkçe ezan dinleyecek, Menderes'in İnönü'nün sesini işitecek, Menderes'in uçak kazasının Yassıada yargılanmalarının filmini izleyecek, Menderes'in dar ağacındaki fotoğraflarını görecektim. 14 Mayıs 1991 Salı gecesi yayına giren Demir Kırat'ın ilk bölümleri herkesin takdiriyle karşılandı. Sonrasındaki tepkiler tarihin gelişim doğrultusunda şekillendi. Başta Demokrat Parti'nin demokratikleşme ve kalkınma atılımlarını keyifle izleyen Demokrat Partililer, partinin içinin karıştığı, baskıların arttığı yılları anlatmaya başladığımız orta bölümlerden itibaren protestoya başladı. Belgeselin 27 Mayıs'tan sonrasını anlattığımız bölümlerinde ise itiraz sırası askerlere geldi. Bu kez de onlar 27 Mayıs'ı kötülediğimizi, Demokrat Partilileri acındırdığımız öne sürüyordu. Bu tepkiler arasında biz henüz tamamlanmamış belgeselin son bölümlerini montajlıyorduk. Temmuz ayında son bölümün yayınına birkaç gün kala 1,5 saatlik yayın bandıyla TRT denetimine girdi. Orta yaşlı bir denetçiyle birlikte izledik. İzlerken bazı notlar aldı. Bittiğinde kafasını kaldırdı ve bu bölüm yayınlanamaz dedi. Hayretle neden diye sordum. Burada idam fotoğraflarını yer mi vermişsiniz? Biz TRT'de asılmış insan görüntüsü yayınlamıyoruz dedi. Kovboy filmlerinde görüyoruz ama diye itiraz ettim. Filmde serbest, belgeselde mi yasak? Ayrıca bunu biz kurgulamadık ki. Tarih böyle gelişti. Görmezden mi gelseydik? Denetçi tartışmadı bile. 8 sahneye daha itiraz vardı. İdamlara tanık olan bir onbaşının olayı rivayette dayalı olarak ve efsaneleştirerek anlatmasına, Zorlu'nun kızı Sevin'in babam yaşadığı gibi büyük bir senyör olarak öldü şeklindeki lafına, bir komutan eşinin idamları durdurma çabalarını anlatırken kimse idamlar için kılını kıpırdatmadı. Yani ordu Menderes'in idamını istedi demesine vesaire vesaire. Denetimden çıkar çıkmaz bir anda aradım. Durumu anlattım. Olmaz öyle şey diye tepki gösterdi. Bütün Türkiye infaz gecesi adlı son bölümü bekliyordu. Kesmektense yayından çekmeyi kararlaştırdık. Bir an hemen TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem'i aradı. O da kararsızdı. O arada idam sahnelerini ve itiraz edilen söyleşileri 2 dakika kadar kısaltmış ancak asla tamamen kaldırmayacağımızı bildirmiştik. Son bölümün yayınlanacağı 23 Temmuz günü belgeselin kaderi hala belirsizliğini koruyordu. Sonunda biraz da bir anın teşvikiyle devreye Başbakan Mesut Yılmaz girdi. Menderes'in idam sehpasındaki son bakışının belgeselde kalması ama 3 idam mahkumunun asıldıktan sonraki 3 fotoğrafının çıkarılması kararlaştırıldı. Böylece belgesel yayına sadece 1,5 saat kala Başbakan'ın direktifiyle kurtuldu. Ve o gece ekran başına kilitlenen milyonlarca seyirci bir başbakanla iki bakanının idam sehpasındaki fotoğraflarını ilk kez devlet televizyonunda izledi. Belgesel bittiğinde TRT'nin telefonları kilitlenmişti. İnanılmaz bir duygu patlaması yaşanıyordu. Yayından sonra TRT'ye emniyetten bir haber gelmiş, insanların gece yarısı akın akın Topkapı'ya Menderes'in anıt mezarına ziyarete gittiği bildirilmişti. Aynı saatlerde Aydın'da, Çakırbeyli çiftliğinde de insanlar Menderes'in son sözlerinde özlemini dile getirdiği Çine çayı başında toplanmış, saygı duruşu yapmıştı. Belgesel ertesi gün bütün gazetelerin birinci sayfasındaydı. Aydın Menderes, dizi iyi niyetle hazırlanmış, önemli bir hizmet yapmıştır diyerek tartışmaları noktalamıştı. O hafta yapılan açık oturumda 27 Mayıs'ın DP'li, CHP'li ve asker tarafları ilk kez canlı yayında bir araya geldi. Hem belgesel hem dönem tartıştı. Artık darbe olmasın mesajında mutabakata vardılar. Belgeselle ilgili yüzlerce haber, yorum, yazı dizisi ve 10 kadar da kitap yazıldı. Kitabı kasede defalarca baskı yaptı. Üzerine yeni belgeseller yapıldı. Ve Sezen Aksu Menderes'in son mesajından ilhamla yazdığı Dargın Değilim şarkısıyla Fahir'in müziğini söze döktü. Üzgünüm gidenler için, üzgünüm bitenler için. Sadece çok üzgünüm, dargın değilim. Ne olur sen de beni affet. Kahır değil bu kıyamet. Cezamızı çekiyor gibiyiz. Belki de nihayet. Bir gün çalınırsa kapımız, tekrar alınırsa adımız, o zaman sarılır kanayan yaramız. Günahlar, günahlar, günahlar. Gün gelir zaman bizi aklar. Yıkanır ihanetler, yıkanır ahlar. Yayından sonra Z Medya Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre izlenme oranında dönemin gövdesi Latin Amerikan pembe dizilerini geride bırakan belgesel %17'lik bir kitlenin 27 Mayıs'la ilgilerini yargılarını değiştirmiş görünüyordu. 27 Mayıs'la ilgili daha önce olumlu, yayın sonrasında olumsuz düşünenlerin %50'si belgeselden etkilendiğini söylemişti. Belgeselin gücünü ortaya koyan veriler de bunlar. Bir anıt yaptığımız işle haklı olarak övünüyordu. Yakın tarihimizin çok önemli bir dosyasının kapağını kaldırdığını, unutulmuş bir dönemi gündeme taşıdığını, mazisindeki bir ayıpla hesaplaştığını ve gazetecilik kariyerinde yepyeni bir sayfa açtığını düşünüyordu. Yaptığı işin emri komutanın ve Öcalan röportajıyla asker nezdinde iki derin çizik yemiş kariyerinde yeni ve hepsinden derin bir çizeye yol açtığının farkında değildi. Demir Kırat onu 4 nala uçuruma sürükleyecekti. Bölüm 22 Cadı Kazanı. Uçurum kötüdür ama daha kötüsü zirveden uçuruma düşmektir. Zirveden düşünce iniş yolu çok daha uzun ve dikenliymiş gibi gelir ve insana öleyim daha iyi delirtir. O yaz tam bir zafer sarhoşu içindeydik. Tarihe kalacak bir belgesel yapmıştık. İyi bir tatil hak etmiştik. Demir Kırat'ın son bölümü yayınlandıktan bir ay kadar sonra oyuncu arayıp beni evine davet etti. Çok saygı duyduğum bir gazeteci ağabeyimdi. Hemen gittim. Ankara Gaziosmanpaşa'daki evinin salonunda görüştük. Görüşmede eşi Güldal Mumcu da vardı. Mumcu hal hatır sorduktan sonra salondaki masanın üzerinde bulunan kalın mavi klasörleri işaret ederek "Bunlar Mehmet Ali Birand'ın yolsuzluk dosyaları" dedi. Anlamamıştım. Şaşırarak baktım. Doğrusu başta ben de inanmamıştım ama inceleyince vahim belgeler olduğunu gördüm dedi. Belli ki dosya kendisine TRT'den gelmişti. Birand'ın yurt dışında hayali şirketler adına kendisi tarafından düzenlenen sahte belgelerle TRT'yi dolandırdığı öne sürülüyor dedi. Sonra belgeleri gösterdi. Brüksel ve Paris'teki ticaret ataşeliklerinin şirketlerin hayali olduğuna dair yazışmalarını. 32. güne ait üzerinde oynanmış faturalardaki el yazılarının Mehmet Ali Bey'e ait olduğuna dair kriminal laboratuvarların raporlarını. TRT Yönetim Kurulu'nun iddiaları ciddiye alarak soruşturma başlatmasına dair kararını. Kurulan inceleme komisyonu bir anda suçlu bulan 7 sayfalık yazısını. Açılan her sayfada hayretim büyüyordu. Gözlerime, kulaklarıma inanamıyordum. Sonunda Mumcu dosyanın kapağını kapattı. Bu arada bir andın evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından yargılanması isteniyor. Bunları yakında açıklayacağım dedi. Seni severim. Yazmadan bunları görüp bilmeni istedim. Bunlar yayınlanınca ne program kalacak ne bir an. İşin kiri sana da bulaşmasın. Bence bir an önce oradan ayrılsan iyi dersin. Teşekkür edip ayrıldım. Yol boyu muhasebe yapmaya çalıştım. Doğrusu Demirkırat'tan sonra bir tepkiyle karşılaşabileceğimizi tahmin ediyorduk ama bu tür bir kirli dosya aklımızdan bile geçmiyordu. Yine de kayalıklara doğru sürüklenen gemimizi terk etme kararıyla buraya vardım. Hemen bir anda aradım. Dosyadan haberdardı. 1990 yazında Korfu'da tekne ile tatildeyken TRT Yönetim Kurulu'ndaki bir tanıdığı böyle bir tahkikat başladığını haber vermişti. Bir an haber alınca şaşkınlık içinde teknik geçine dönüp, "Cemre, korkunç bir şeyler oluyor. Benim TRT'den para çaldığımı söylüyorlar." demişti. O an üstlerine bir kara bulut çıkmıştı. Ancak henüz ne olduğunu anlamamışlar. Çok da ciddiye almamışlardı. Ancak 1991 başında TRT Genel Müdürü kurumun teftiş kuruluna soruşturma yeri verince iş ciddiye girmişti. TRT denetçileri bir anda davet edip bir pazar günü 12 saat boyunca adeta sorguya çekmişlerdi. Dosya önlerindeydi. İçinde yüzlerce belgeyi tek tek çıkarıp bir anda soruyorlardı.
1988'in Aralık ayında Londra Meridian Otel'de Cemre Birand adına kesilen ve TRT'ye ödetilen faturadan eşinin adını kendisi mi taksirle kapatmıştı. 1988 yılı Ocak ayında Brüksel'deki bir firmanın 11 bin franga satın alınan Gucci marka Makosen ayakkabılar neden TRT'ye fatura edilmişti? Birand'ın BBC eğitimi için Mithat Bereket'e verdiği 300 sterlini neden TRT ödemişti? Programın yayında olmadığı Temmuz ayında Korfu ve Sisam adalarında ailece yaptıkları tatilin konaklama, kiralık araba ve telefon giderlerini neden TRT'den tahsil etmişti? 1987'de Moskova'da yedikleri yemeğin 198 ruble olan faturasında el yazısıyla bir rakamını 4 yaparak TRT'den 498 ruble tahsil eden kendisi miydi? Birand bazı sorulara mantıklı açıklamalar getirmiş, bazılarının hatasını kabul etmiş, çoğunu hatırlamadığını söylemişti. Ama işin nereye gittiğini sezmişti. TRT müfettişleri 1985-1990 yılları arasında yapılan 54 adet 32. gün programında toplam 824 milyon liranın sahte belgelere dayalı olarak ufusuz ödendiğini söylüyor, bu parayı geri ödemesini istiyordu. Biz belgeseli hazırlarken o bunlarla cebelleşmiş, moralimiz bozulmasın diye soruşturmayı bize söylememişti. Uğur Mumcu benimle görüştükten bir süre sonra Cumhuriyet'teki gözlem sütununda dosyanın ilk ipucunu verdi. Güç iş başlıklı yazıda eline hepimizin sevdiği bir kişiyle ilgili büyük ve kalın bir yolsuzluk dosyası geldiğini belirtiyor ve şöyle diyordu. Olayı duyduğumda üzüldüm. Dosyadaki belgeleri incelerken daha da üzüldüm. Gazetecilik güç bir iştir. İlgili kişi sevdiğiniz arkadaşınız da olsa gereken incelemeyi yapacak, vardığınız sonucu yazacaksınız. Ben de öyle yapıyorum. Belgeleri tek tek inceliyorum. Faturaları incelerken üzülüyorum. Neden diye soruyorum. Bu yazıdan 4 gün sonra Birand Mumcu'yu evinde ziyaret etti. Sıcak karşılandı, dostça konuştular. Birand konuyu bir de kendisinden dinlemesini istedi. İşin aslı şuydu. TRT 1985-1987 arası 32. günün faturalandırılmış tüm masraflarını ödüyor, Birand'a da ayda 10 bin dolar maaş veriyordu. Sonra bu maaş 27 bin dolara çıkarılmıştı. TRT'nin muhasebesi her ay yapılan masrafların vergi mevzuatına uygun faturalarla gösterilmesini istiyordu. Zorluk işte buradaydı. Çünkü dünyanın dört bir yanında zorlu koşullarda yapılan çekimlerde mevzuata uygun fatura bulmak son derece zordu. Örneğin o yılbaşı Körfez Savaşı patlamıştı. 32. günün anında olay yerine ulaşmıştı. Nasıl olmuştu bu? Ekibi canı pahasına arabasıyla bölgeye götürmeyi kabul eden bir Arap şoförü astronomik paralar ödenerek. Savaş yayını yapılmış mıydı? Evet. Ya masraf nasıl gösterilecekti? Aynı şekilde. Demirkat belgeseli için Düşükler Yasa Adada filmi de bobinleri usulsüz yoldan alıp yine öyle satan bir adamdan son derece pahalıya ve tabi faturası olarak alınmıştı. Film belgeselde gösterilmiş miydi? Evet. Ya ödenen para nasıl tahsil edilecekti? Bir anda muhasebecisi yoktu. TRT muhasebe servisine gidip bu soruları sorduğu zaman siz bize bir yerlerden fatura bulup getirin. Bu avansı kapatın cevabını alıyordu. O da nereden ne fatura bulursa getirip önlerine yığıyordu. O faturaları kabul eden muhasebe müdürü ve yardımcısı da kendisiyle birlikte yargılanacaktı. Brandt cebine para girmeden Brandt cebine para girmediğini, yapılan işin ortada olduğunu, sadece masrafların gösterilmesine sıkıntı yaşandığını anlattı. Bunun bir komplo koptuğunu, asıl amacın kendisini yıpratmak, Emret Komutanım kitabının intikamını almak, 12 Mart hazırlığının önünü kesmek olduğunu söyledi. Bunun çok inanmış görünmedi. Dilerim soruşturma bir an önce sonuçlanır, sen de aklanırsın dedi. Bir anda şimdi 12 Mart belgeseline girişeceğiz, yardımlarını beklerim sözünü de rüşvet teklifi gibi değerlendirdi. Ayrılırken Brandt konunun savcılığa intikal edip etmeyeceği belli oluncaya kadar yazmayıp beklemesini rica etti. Mumcu kabul etmedi. Ayrım sonu. Sayfa 309.